Evet sevgili kardeşler, tekrar Rabbimizin hiç değişmeyen ama değiştiren o eşsiz, engin sevgisiyle tekrar selamlıyorum. Evet, biliyorsunuz ki bu kürsüden zaman zaman ruhsal yaşamda sağlıklı bir şekilde varlığımızı sürdürebilmek için dik bir şekilde bu içinde yaşamakta olduğumuz bozuk dünyada sağlıklı bir şekilde gelişip büyüyebilmek için Rabbin sözünün ne kadar önemli ve ne kadar gerekli olduğunun altını gerçekten de bu kürsüden sık sık size söylemiştim. İman yaşamında gerçekten de sağlıklı bir biçimde büyümek için Rabbin sözüne yakın olmak, o söze sımsıkı sarılmak şart. Evet, ruhsal açıdan sağlıklı olmamız gerekiyor ki her durum ve koşulda, şartlar ne olursa olsun, her durum ve koşulda dimdik bir şekilde durabilelim. Öyle ki sahip olduğumuz iman yaşamı da sağlıklı bir şekilde devam edebilsin. Ama değerli kardeşler, söz ne kadar önemliyse, o sözün, yani o söz aracılığıyla işittiğimiz öğreti ya da nasıl söyleyeyim, aldığımız öğreti de gerçekten de sağlıklı olması gerekiyor. Evet, öğreti sağlıklı olacak ki sağlıklı bir şekilde yola devam edelim. İman yolculuğunu sağlıklı bir şekilde sürdürebilelim. Peki, ya bedenlerimiz? Hiç beden sağlığımızı düşündünüz mü? Bizler ruhsal sağlığımıza önem verdiğimiz oranda beden sağlığımıza da aynı şekilde önem veriyor muyuz? Bilmiyorum. Bu beden sağlığını ne kadar düşünüyorsunuz? Bunu bilmiyorum. Ama önemli ve hassasiyetle altını çizerek vurgulamak istiyorum değerli kardeşler. Evet, bizim ruhsal sağlığımız için sağlıklı öğreti ne kadar önem taşıyorsa, ruhsal sağlığımız için ne kadar önem taşıyorsa, ne kadar gereklilik söz konusuysa, beden sağlığımız için de emin olun sağlıklı gıda da o kadar önemli ve gerekli. Yani ben bunu şu şekilde görüyorum. Ruhsal sağlığımız ve beden sağlığımız iç içe. Yani birlikte kol kola yürümekse. Birbirinden ayırmamız mümkün değil. Ruhsal yönden değerli kardeşim, sağlıklı olmuş olursan ol, ne kadar sağlıklı olmuş olursan ol, eğer sen beden açısından sağlıklı değilsen, sağlıklı bir şekilde, verimli bir şekilde, etkin bir şekilde Rabbe olan hizmetini devam ettirmen imkansız hale gelecektir. İşte bu nedenle bu noktayı çok önemli gördüğüm için beden sağlığımızı koruyabilmenin temel kurallarını da sizlere anımsatmak istedim ve bu yolla sizleri biraz bu yönde teşvik etmek istedim. Bugünkü konum aracılığıyla. Sağlık ya da beslenme konusunda ben uzman biri değilim tabii ki. Ama merak konusu olduğu için herkesin bir hobisi var. Bende de bu sağlık konusu bir hobi gibi benim hayatımda yer almış olduğu için uzun yıllar okuduğum birçok yayınlar, nasıl söyleyeyim, birçok uzman doktorların yapmış oldukları açıklamalar ışığında elde ettiğim bilgiler doğrultusunda ben sizleri biraz bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Beden sağlığımız daha da iyi bir noktada olabilmesi için sevgili kardeşler. Ama bunu yaparken tabii ki sadece elde ettiğim bilgiler ışığında, yani uzman doktorların yapmış oldukları açıklamalar ışığında bu konuya bu konuyu gündeme getirmek istemedim. Sadece bu noktada değil, sadece sağlık konusunda bu konuda uzman kişilerin düşüncelerin değil, aynı zamanda da kutsal kitap bu konuda nasıl bakıyor, bu konuda nasıl bir açıklamada bulunuyor, bunu da tabii ki önünüze koymak istiyorum değerli kardeşler. Zaten bunu yapmazsak ruhsal kapsamda tanrısal bakış açısıyla konuyu ele almazsak tıpkı bir sağlık programı gibi bir program yapmış oluruz. Onun için ben onu yapmak istemiyorum. Bu yüzden kutsal kitabın bakış açısını da ele almak istiyorum konuya açıklık getirirken. Onun için şöyle düşündüm. İki noktada bunu düşündüm. Birincisi, uzmanların bu sağlık konusunda, beden sağlığı konusunda duruma, olaya nasıl bakıyorlar, nasıl ele alıyorlar ve ikincisi de kutsal kitap, Tanrı sözü bu konuyu nasıl ele alıyor? Bu iki noktada konuya açıklık getireceğim. Tabii ki konu biraz geniş olduğu için bugün bunu bitirmek mümkün olmayacak. İki konuşma yine yapacağım. İlk konuşmada birinci noktaya daha çok ağırlık vereceğim. Uzmanların görüşlerini, bakış açılarını dile getirerek. Sonrasında da önümüzdeki haftada ikinci noktayı ele alıp ve onu inceleyerekten konuyu noktalamak istiyorum sevgili kardeşler. Şimdi konumuza giriş olarak bir tek ayet kullanmak istiyorum. Çıkış 15. bölümden. Ve çıkış 15. bölüme baktığımız zaman biliyorsunuz İsrail halkı Kızıl Deniz'i aşıp karşı tarafa geçtikten 3 gün sonra, yola devam ettikten 3 gün sonra Mara'ya vardıklarında Rab Tanrı şu sözlerle halkı uyarmıştı. 26. ayette görüyoruz. 15. bölüm 26. ayet. Şöyle diyor: "Ben Tanrınız Rabbin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız Mısırlılara verdiğim hastalıkları vermeyeceğim." Bakın, bu çok önemli. "Bütün kurallarıma uyarsanız" diyor. Şimdi bu kurallar sadece ruhsal kapsamda değil, yeme içme, yani Tanrı'nın okunda da ne söylediyse onları da içine aldığının altını çizmek istiyorum burada. "Bütün kurallarıma uyarsanız Mısırlılara verdiğim hastalıkları vermeyeceğim." Beden sağlığı ile ilgili. "Çünkü size diyor şifa veren Rab benim." Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi "bütün kurallarıma uyarsanız" diyor. Şimdi bu ifade gerçekten de az önce ifade ettiğim gibi yeme içme konusunda da, yani ne yiyelim ne yemememiz gerekiyor konularını da içine aldığını söylemek istiyorum değerli kardeşler. Çünkü Tanrı'nın bütün kuralları, yani kutsal sözde yer alan bütün kuralları insanoğlunun yararı için tasarlanmıştır. Sadece bedensel olarak değil, ruhsal ve toplumsal yarar da gözetilmiş ve düşünülmüştür. Şimdi günahlı bozuk olan dünyamıza karşın Rab Tanrımız ne yapıyor? İnsan sağlığının iyi olmasını arzuluyor. Dikkat edin. İnsan sağlığının iyi olmasını arzuluyor ve onu gözetiyor ve amaçlıyor. Çünkü beden sağlığımız eğer yerindeyse, ya da şöyle söyleyeyim, hangi oranda beden sağlığımız iyiyse ona olan hizmet de istenilen biçimde devam edecektir kesinlikle. Yani benim Rab'de vermekte olduğum hizmetin sağlıklı bir şekilde devamı için ruhsal açıdan ne kadar sağlık önemliyse beden de o kadar önem taşıyor değerli kardeşim. Şimdi biliyorsunuz halkımız arasında sıkça kullanılan bir ifade var. Sağlıklı kafa sağlam vücutta bulunur. Gerçekten harika bir şekilde konuyu özetliyor aslında. Kafanın sağlıklı olabilmesi için sağlam vücut olması şart. Yani vücut sağlam olacak ki kafa da sağlam olsun. Demek ki kafa sağlığı, yani vücut sağlığı, öyle söyleyelim. Vücut sağlığımız sağlıklı oldukça ne oluyor? Beyin fonksiyonlarımız da yerinde ve doğru hareket ederek ne yapıyor? Zihinsel zindeliğimize katkı sağlamış oluyor, desteklemiş oluyor değerli kardeşler. Bunun da koşulu nedir? Yani benim beynim iyi çalışabilmesi için, zinde bir yapı içerisinde, zindelik içerisinde olabilmem için ne gerekiyor? Beden sağlığımın sağlıklı olması gerekiyor. Demek ki bunun için de beslenme çok önemli. Ama sadece beslenmek değil, hareket de çok önemli. Onun için yine büyüklerimizin kullandığı çok güzel bir ifade var. Nerede hareket, orada bereket. Yani uzmanlar bile diyor ki, değerli kardeşler, diyorlar ki insanın doğası, beden yapısı neye programlı biliyor musunuz? Hareket etmeye programlı. Ye iç yata programlı değil. Tabii ki yiyeceğiz, içeceğiz, tat alacağız yaptıklarımızdan ama hareket halinde de olacağız. Miskinlik bizim için geçerli olmaması gerekiyor sevgili kardeşim. Evet, demek ki şunu söylesek yerinde olmaz ki uzmanlar da bu konuda birleşiyorlar. Şöyle diyorlar, ne yiyorsan olsun. Ne yiyorsan olsun diyorlar. Demek ki bu uzmanlar bunu söylerken tabii ki az önce ifade ettiğim noktayı da dile getiriyorlar. Evet, ne yiyorsan olsun ama bunun yanında artı hareket, hareket, hareket de önemli. Yani hareket ile beslenmek, bunlar da iç içe, birbirinden ayırmak mümkün değil. Demek ki aldığın öğreti, dikkat edin, aynı şekilde ruhsal açıdan da bu geçerli. Onun için söylemek istiyorum. Aldığın öğreti ne ise, yani hangi oranda almış olduğun öğretiyi yaşama sokuyorsan, o öğretiyi harekete geçirebiliyorsan, işte o öğreti yönünde de biçim almış oluyorsun. Nasıl? Ne yiyorsan o yediklerin sana ve bedenine destek veriyorsa, ne yiyorsan o noktaya geliyorsan, sağlıklı öğreti açısından da nasıl bir öğreti alıyorsan o aldığın öğreti sana biçim veriyor sevgili kardeşim. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun için geçenlerde uymuş olduğu için söylemek istiyorum bunu. Geçenlerde bir arabanın arkasında çok ilginç bir yazı vardı. Ve konumuza uyduğu için bunu okumak istiyorum. Şöyle diyor, dikkat edin. Flege deinen Körper so diyor. Das deine Seele gerne darin wohnt. Çok ilginç bir söz. Yani bedenine bak, Ki canım bedende tat alarak, keyif alarak otursun diyor. Demek ki keyifle, içtenlikle, sağlıklı bir şekilde, neşe içerisinde eğer ben Rabbime hizmet etmek istiyorsam canıma bakmam lazım. Bedenimi korumam lazım. Değerli kardeşler bakın, gerçekten söylüyorum. Rab bize bu bedeni emanet etti. Doğru mu? Evet. O zaman bu bedeni bizler kötü şekilde harcamamız doğru olmaz. O zaman bizler birey olarak üzerimize düşen ne ise bu beden sağlığı için onu yapmakla sorumlu varlıklarız. Bakın, Rab gerekli olan ilkeleri bizim önümüze koyuyor ki ileriki konuşmamda bunları da açıkça size söyleyeceğim. Bize düşen de önümüze konulmuş olan kuralları doğru bir şekilde yerine getirmek olmalı. Demek ki sonuç bu ise sevgili kardeşim, bizler gerçekten de büyük bir sevinçle Rabbe hizmet etmek istiyorsak beden sağlığımıza önem vermek zorundayız. Belki diyeceksiniz ya, bizler böyle bir vaaz hiç duymadık. Yani beden sağlığı ile ilgili herhangi bir vaaz duymadık. Ama ben son dönemlerde gerçekten etrafımda ilişki içerisinde olduğum insanların sağlık durumlarının bozulmuş olması, iyi yöne doğru gitmiyor olması beni gerçekten çok tedirgin etti ve çok da üzdü. Üzerinde biraz böyle kafa yorduğumda neden olmasın dedim kendi kendime. Bunu hatırlatmak bence zarar getirmeyecektir. O açıdan böyle bir konuyu da ele alma ihtiyacı duydum değerli kardeşler. Onun için bana eğer soracak olursanız çağımızın en büyük sağlık sorunu nedir diye ben şunu şu şekilde söylüyorum. Zaten uzmanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bir, beslenme. İki, buna bağlı olan hareketsizlik. İki şey. Yanlış beslenme ve hareketsizlik. Bunlar bir bütün haline geldiğinde sağlık sorunları da ortaya çıkmaya başlıyor. Birer birer. Bakın, teknolojiye tabii ki karşı değilim kesinlikle. Bunu lütfen yanlış anlamayın. Teknoloji arttıkça İnsan daha fazla evine kapanır oldu. Televizyon, bilgisayar, internet. Emin olun, hani bir atasözümüz var ya, silah çıktı, mertlik bozuldu. Böyle bir ifade var. Ben bunu biraz böyle değiştirdim bugün. Şöyle dedim, günümüz için televizyon, bilgisayar, otomobil çıktı, sağlığımız bozuldu. Gerçekten sağlığımız bozuldu. Ama Rab bunu söylerken teknolojinin bizim hayatımıza vermiş olduğu desteği, sağlamış olduğu katkıyı kesinlikle ve kesinlikle göz ardı edemeyiz. Tabii ki birçok getirisi oldu ama öbür taraftan da hani madalyonun bir de öbür yüzü var, onu da görmek gerekiyor. Hayatımızdan çok şeyi de aldı, götürdü değerli kardeşler. Örneğin teknolojinin bir sonucu olarak artan hareketsizlik ve bir de buna yanlış beslenme katılınca kilo ve kiloya bağlı ortaya çıkan hastalıklar zinciri aldı başını gitti. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum değerli kardeşler. Bana göre şişmanlığa değil de şişmanlığı tetikleyen, şişmanlığa neden olan etkenlere bakmak gerekiyor. Basit bir ifadeyle söylemek gerekiyorsa, hani çok bilinen bir ifade var. Neden ve sonuç ilişkisi. Yani bizler buzdağın tepesini ortaya çıkmış olan sonucu görüyoruz. Ama o tepenin altında yatan, o tepeyi oluşturan nedenleri bilmiyoruz sevgili kardeşler. Ya da görmüyoruz. Ama şeye baktığımız zaman bu neden sonuç ilişkisi denkleminde duruma baktığımızda sonuca bakıyoruz ve neden sorusunu soruyoruz ve bu neden sorusu ne yapıyor? Ortada duran sonuç bize çok açık bir şekilde nedenlerini açıklıyor değerli kardeşler. Onun için tüm uzmanlar şu noktada birleşmiş durumdalar. En büyük tehlike karaciğer yağlanması diyorlar. Mutlaka duydunuz bu ifadeyi sevgili kardeşler. Vücudumuzun çöpünü temizleyen tek organ. Ve hatta ben bu organa vücudumuzun tercümanı diyorum. Yani bir gıda aldığımızda vücudumuzda o gıdayı uygun hale getiriyor ve bedenimize kazandırıyor. Yani bütün organlarımız o aldığımız gıdadan yararlanabilmesi için bu noktada karaciğer çok ama çok önemli bir organ. Ama yanlış beslenme sevgili kardeşler, işte bu önemli sorumluluğu yüklenmiş olan karaciğerimiz yağlanıyor. Damarların esnekliği bozuluyor. Yağlandığı zaman ne oluyor? Damarın esnekliği bozuluyor. Karaciğer yağlandığı zaman. Peki esneklik bozulduğu zaman, damar sert olduğu zaman ne oluyor? Kişi şeker hastalığına giden bir süreç içerisine girmiş oluyor. Çok net bir şekilde. Uzmanlar da bunu o şekilde söylüyorlar, ifade ediyorlar. O zaman şöyle sormak gerekiyor. Karaciğerin yağlanmasını tetikleyen etkenler ne? Bu da çok açık ve net. Yediğimiz karbonhidratlar ve şekerli gıdalar. Yani bunu bu şekilde iki noktayla birleştiriyorlar. Çünkü hem bu karbonhidratlar, yani karbonhidrat tüketmek yanlış değil ama iyi karbonhidratlar var, kötü karbonhidratlar var. Doğru mu? Yani beyaz ekmek ile tam buğdaydan yapılmış ekmek gibi. Arada fark var. Değil mi? Ne bileyim ya da ekmek ve ceviz. Değil mi? Arada fark var. O açıdan bunu söylerken kalkıp karbonhidratların tamamını aynı küfeye koymuyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Bu iki şey, yani şekerli gıdalar ve karbonhidratlar ne yapıyor? Bu bizim vücudumuzda insülin üreten pankreası çok çalıştırıyor sevgili kardeşler. Demek ki ne oluyor? Şöyle oluyor. Örneğin siz bir gıda alıyorsunuz. Aldığınız gıda neyse, aldığınız gıdaya göre bizim pankreas harekete geçiyor. Ve ne yapıyor? İnsülin denen bir hormon salgılıyor. Şimdi bu insülin hormonunun amacı ne? Kanda oluşan şekeri alıp hücreye sokmak ve hücrede onu bir enerji olarak kullanması. Peki sen eğer sürekli yanlış beslenerek yola devam ettiğinde ne oluyor? Sürekli pankreas insülin üretmek zorunda kalıyor. İnsülin aracılığıyla, o hormon aracılığıyla alıyor. Şekeri şeye sokmaya çalışıyor, hücreye sokmaya çalışıyor. Peki sokabildiğini sokuyor. Ama hücre dolduktan sonra hala kanda şeker var. Dolaşamaz o şekilde. O zaman ne yapıyor? Alıyor onu, yağ ilave ediyor. Bu sefer yağ sokmasıyla da ne oluyor? Vücuttaki yağ oranımız büyümeye, artmaya başlıyor. Onun için üzerinde biraz durmak istiyorum değerli kardeşler. Eğer bizler gerçekten de bu gıdaları, sağlıksız karbonhidratları sürekli aldığımızda ve pankreasta sürekli insülin hormonu salgılayacağından dolayı sürekli kandaki insülin yüksek durumda olacaktır. Ama sürekli bir şekilde kamçılandıkça pankreas ne olacak? Artık mekanizma arızalanıyor ve paslanan bir mekanizma gibi düşünün. O zaman ne oluyor? Görevini yapamaz duruma geliyor pankreas denen organ. Ve hücre duvarında bulunan almaçlar nedir bunlar? Şekeri enerjiye dönüştüren aygıtlar insüline karşı bu sefer direnç göstermeye başlıyor. Ve bunun sonucunda da insülin direnci diye bir şey ortaya çıkıyor değerli kardeşler. Ve bunun başka bir açıklaması insülin hormonu vücutta tam olarak kullanılamıyor. Tam olarak kullanılmadığı zaman insülin sürekli artıyor ve bu artış sonucunda çok ilginç bir şey oluyor. Hücrenin dış cephesi, o yumuşak doğal yapısı bozuluyor ve kalınlaşıyor sevgili kardeşler. Kalınlaşıyor. Bunun sonucunda da yine bir şey gerçekleşiyor. Hani birbirine bağlı zincir halkaları gibi pankreas kalınlaşan hücre duvarını aşmak istiyor. Çünkü amacı o. O alıp oradaki o şekeri hücreye sokması lazım. Ama bunu o kalınlıktan dolayı yapamıyor. Yapabilmesi için daha fazla insülin üretmesi gerekiyor. Ve bu da ne yapıyor? Kandaki insülin kar topu gibi büyüyerek metabolizmanın canına okuyor. Belki karanlık bir tablo çiziyor ama kusura bakmayın sevgili kardeşler. Bu benim açıklamalarım değil. Aslında birçok uzmanların birleştiği nokta. Neden böyle bir ifade kullandım? Yani metabolizmanın canına okuyor dedim. Neden? Çünkü değerli kardeşler, pankreas hücre duvarını aşabilmek için o sürekli üretmeye çalıştığı insülinden dolayı yoruluyor değerli kardeşler. Yoruluyor ve yorulmuş olduğu için yeterince insülin üretemez hale geliyor. Ve arkasından hepimizin bildiği bir ifade. Şeker hastalığı devreye giriyor. Bu kadar açık, bu kadar net. O açıdan emin olun, kimse yanlış anlamasın, diyet sözünü hiç sevmiyorum. Emin olun, diyet sözünü hiç sevmiyorum. Son zamanlarda etrafımda ilişki içerisinde bulunduğum insanlardan sıkça duymaya başladığım bir söz. Ben şöyle diyorum, aslında diyet yapacağımıza gerçekten de beslenme biçimimizi çeki düzen vermemiz lazım. Yani doğru olan ne ise onu yapmak zorundayız bence. Başka bir ifadeyle şöyle diyebiliriz. Bilmiyorum hiç duydunuz mu glisemik indeks diye. Yani içinde karbonhidrat oranı düşük gıdalara yönelmemiz gerekiyor. Dediğim gibi beyaz ekmek yerine bulgur, pardon beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, pirinç yerine diyelim bulgur kullanabilirsiniz. Tabii ki bunlara mercimek gibi hani ne diyoruz baklagiller olarak ifade ettiğimiz mercimek, kuru fasulye, nohut gibi gıdaları da koymak mümkün. Bilmiyorum şu anda aklıma geldi mercimek, nohut ve kuru fasulye deyince. Şimdi bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Daniel kitabında bunu görüyoruz. Nebukadnezar bir saray görevlisine görev veriyor şöyle. Biliyorsunuz ele geçirdikten sonra saraya Yahudi gençlerin içerisinden bazılarını seçip onları eğitmek hem bedensel açıdan hem de kafa açısından sağlıklı bir şekilde olmaları için onları besleyerek ve eğitim vererek kendi sarayında kullanmak istiyor. Ve dediğim gibi saray görevlisine buyruk veriyor. Ve saray görevlisi de içinde Daniel'in de bulunduğu ve arkadaşları olan Şadrak, Meşak, Abednego da dahil bunlara. Onları alıp kralın önerdiği gıdalarla onları beslemek istiyor. Ama Daniel bunu kabul etmiyor. Ve şöyle diyor, lütfen diyor, bize izin ver 10 gün ve biz beslememize sebze, yani bunun içerisinde baklagiller de mercimeği ve nohutu da dahil, baklagiller de dahil. Bize bunları ver, bir de su ver yeter. 10 gün sonra karşılaştırma yapın ve siz karar verin. Ve 10 gün sonunda evet bazıları sarayın önerdiği gıdalarla besleniyorlar ve Daniel ve arkadaşları da Daniel'in önerdiği gibi o sebze dediğimiz, baklagiller dediğimiz besinlerle besleniyorlar. Sonuç ne biliyor musunuz? Bakın buraya yazdım. Sonucu okuyoruz. Daniel 1. bölümde. Diyor ki 15. ayet. 1:15'te. 10 gün sonra 4 genç kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyorlardı. Çok ilginç değil mi? Almış oldukları gıdaların sonucu. Değerli kardeşler. Onun için bu ifadeyi özellikle kullanmak istiyorum. Tüm bu gerçekler karşısında dimdik durabilmenin, lezzetli ama sağlıksız gıdalara karşı da direnebilmenin bir koşulu var. Ön koşulu. Nedir sizce? Kendine hakim olmak değil mi? Yani disiplin diyebiliyoruz. Yani bütün bunun ön koşulu, emin olun, disiplinden geçiyor değerli kardeşler. İman yaşamını sağlıklı, verimli bir biçimde sürdürebilmenin temelinde emin olun disiplin yatıyorsa, sağlıklı beslenmenin beden için zararlı olanlara karşı koymanın temelinde de aynı şekilde disiplin yatmakta. Yani ne gerekiyor? Her iki alanda da disiplin olarak ifade ettiğimiz düzence, sıkı düzen şart. Şimdi tam bu noktada bir soru size yöneltmek istiyorum. Nedir disiplin olarak ifade edilen düzence? Şimdi biliyorsunuz bu disiplin dediğimizde ya da düzence dediğimizde herkes için bu farklı anlaşılabilir. Örneğin bir çocuk için anne babanın yapma dediği bir şeyi yapması sonucu aldığı cezadır. Yani anne baba diyor ki çocuğuna şunu şunu şunu yapacaksın. Çocuk onu yapmayınca ne oluyor? Bir ceza alıyor. Disiplin cezası değil mi? Asker için nedir? Verilen talimatlara göre hareket etmek. Ama yapmadığında ne oluyor? O da disiplin cezası alıyor. Ya da bir öğrenciyi düşünün, okul öğrencisini düşünün. Değil mi? Onun sorumluluğu ne? Sorumluluğu ne? Verilen ödevleri yerine getirmektir. Şimdi bunlara baktığımız zaman bunda herhangi bir yanlış bir şey yok. Hepsi doğru. Ama bunların tümü değerli kardeşler, verdiğim bu üç örnekte de birilerinin zorlamasıyla, itmesiyle başkalarına bir şeyler yaptırmakla ilgili. Yani birileri bir şeyle yapmanı zorluyor ve sen bunu yapıyorsun. Yapmadığın zaman o cezayı alıyorsun. Ama disiplinin bir başka türü de var ki bu çok çok önemli. Kutsal kitapta müjde tercümesinde kullanılan bir söz. Öz denetim diyor. Bakın öz denetim. Onun için Timoteos mektubuna götürmek istiyorum sizi. Timoteos mektubuna yazılan ikinci mektupta birinci bölümde ve 7. ayette diyor ki Tanrı bize korkaklık ruhu değil, bakın burası çok önemli, güç, sevgi, öz denetim ruhu vermiştir. Yıllar önce yaşamını kaybeden Thomas Kozmedes diye bir kardeşimiz vardı. O da ana dili Yunanca olduğu için bir tercüme yaptı. İncil tercümesi. Yeni antlaşmadan antlaşmayı tercüme etti. O şu ifadeyi kullanıyor. Öz denetim ruhu yerine ağır başlılık ruhu diyor. Ağır başlılık esinleyen ruhu diye bir ifade kullanıyor. Ama başka ayetlerde tutkulara üstünlük ruhu kullanılmış. Tabii ki tutkulara üstünlük ruhu da, bu da çok güzel bir ifade, tutkulara üstün olmak. Ama öz denetim sözü benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü neden? Baktım, arada biliyorsunuz ben Yunanca kelimeleri de burada ifade ediyorum. Gerçekten dikkatimi çekti. Baktım, özgün metinde, Grekçesinde sofronismos diye bir söz. Sofronismos diye bir söz kullanmış. Baktım sözlükte karşılığının ne olduğunu. Büzmek. Büzüyorsun. Daraltmak, kısmak demektir sevgili kardeşler. Yani Pavlos özgürlüğünü ne yapıyor? Daraltarak, yaşamındaki her şeyi kısıtlayarak ne yapıyor? Denetim altında tutarak önceliği neye vermesi gerektiğini Pavlos çok iyi biliyordu. Demek ki şuna çok iyi anlıyoruz ve biliyoruz ki yaşam alanı, hangi yaşam alanı olursa olsun, gerçekten de öz denetim olmadıkça başarı elde etmemiz imkansız hale geliyor. Bakın, iş yaşamı, aile yaşamı ya da sanat yönü olan uğraşlarda ya da beden sağlığımızda en iyisine ulaşmak istiyorsak eğer, tutkulara üstün olmamız gerekiyor. Başka bir ifadeyle, beden üzerinde şef biz olacağız. Yani beden beni yönetmeyecek. Ben bedene yön vermem gerekiyor. Bunun da bir ön koşulu var. Nedir? Öz denetim. Yani kutsal ruhun yönetiminde adımlar atmak. Yani kutsal ruhun desteğini almadan, onun önderliğine boyun eğmeden zaten kendini denetleyebilmen, tutkular üzerinde, bağımlılıklar üzerinde başarı elde etmen mümkün değil sevgili kardeşim. Eğer bir atlet başarı elde etmek istiyorsa ne yapması gerekiyor? Özgürlüğüne gem vurması gerekiyor. Yani başarısına engel olan ne varsa onları hayatından silip atması gerekiyor. Yani istediğimi yaparım, istediğimi yerim mantığını geriye atmasını bilmek zorunda atlet. Uykusuna dikkat edecek, yiyip içmesine dikkat edecek ve antrenmanlarına dikkat edecek. Yani deyimi yerindeyse en iyi sonuç için, bakın çok önemli, en iyi sonuç için yüksek bir bedel ödemek zorundadır. Her başarının bir bedeli olduğu gibi sevgili kardeşler. Ben okul yıllarında koşuyla yakından ilgilenen bir kişiydim. Ve emin olun öyle bir noktaya geldim ki en çok sevdiğim tatları bile baklava gibi yememem gerekiyordu bir süre. Arkadaşlar kapıya geldiğinde eğlenmek için, bir yerlere gidip eğlenmek için, keyif yapmak için çağırdıklarında gitmiyordum. Gitmemeye çalışıyordum başarı elde edebilmek için. Kolay mıydı? Kesinlikle kolay değildi. Tabii ki zordu benim için. Ama başarı için erken yatmam ve yeterince uyumam ve gıdalarıma, aldığım gıdalara dikkat etmem gerekiyor. Yani şöyle diyebiliriz. Özgürdüm. Evet, özgürdüm. Ama özgürlüğümü denetim altında tutmam gerekiyordu. Yani başka bir ifadeyle anlaşılsın diye söylüyorum. Çuvalın ağzını, dedik ya sofronismos sözü, daraltmak. Çuvalın ağzını daraltmam gerekiyor. Şimdi çuvalı düşünün böyle. İçine karpuzu atabilirsin. Bal kabağını da atabilirsin. Ama çuvalın ağzını daralttığınız zaman ne oluyor? Küçülüyor değil mi? Peki karpuzu atabilir misin? Atamazsın. İşte burada disiplin sözünün anlamı tam budur. Daraltmak demek kendine hakim olmak. Yani kendini denetleyeceksin. Yani daraltacaksın, kısıtlayacaksın sevgili kardeşim. Bu nedenle Pavlos, bakın bu gerçeği Galatyalılara yazmış olduğu mektupta harika bir şekilde özetliyor, onaylıyor. 5. bölümde ilk 1. ayette diyor ki, özgür olalım diye özgürlüğe kavuşturdu. Ama dikkat edin, 13. ayete atlayın. 13. ayet şöyle devam ediyor. Özgürlüğü, evet özgürüz. İstediğimi yaparım özgürlüğüne sahibiz. Ama unutmayın disiplin sözünü, sofronismos sözünü unutmayın. Çuvalın ağzını daraltmak gibi o disiplini hayatımızın koparılıp atılamaz bir parçası yapmamız gerekiyor. Özgürüz ama diyor ki özgürlüğü bedenin gereksiz istekleri doğrultusunda kullanmayın. Özgürlüğümüz başka bir ifadeyle doğal benliğin işlemesine fırsat asla vermemesi gerekiyor. Ama bunu söylerken lütfen beni yanlış anlamayın değerli kardeşler. Yemek içmek, eğlenmek kesinlikle yanlış değil. Ama bu şeyler belirlediğin hedefe ulaşmana yardım etmeyip eğer tökez oluyorsa, sana engel oluyorsa sevgili kardeşim, bedenine eğer zarar veriyorsa kesinlikle uzak durman gerekiyor. Yani gem vurman gerekiyor. Çuvalın ağzını daraltman gerekiyor. Ne verirsen gidiyor buradan. Ama burayı eğer kontrol altına alamazsan beden sağlığını koruyabilmen imkansız hale geliyor değerli kardeşim. O yüzden bu ifade benim için çok önemli. Gevşeklik ve başarı hiçbir şekilde birlikte yürümez. Başarı elde etmek istiyorsan gevşek olmayacaksın. Timoteus'a yazılan 2. mektupta ne okumuştuk? Tekrar bakalım 1:7'ye. Tanrı bize öz denetim ruhu vermiştir. Yani tutkulara üstünlük, kendimizi frenleme, kontrol etme, denetleme ruhu. Peki, bizler kutsal ruha izin verdiğimizde ne oluyor? Onun öncülüğünde, yani kutsal ruhun öncülüğünde bedene yön vermek o zaman mümkün hale gelmiş oluyor. Demek ki burada söylenmesi gereken şu, lütfen bedenin, yani bedensel isteklerimizin kurbanı olmayalım değerli kardeşler. Özgürlüğümüzü bedenin gereksiz istekleri yönünde kullanmamaya gayret edin, özen gösterin. Peki bunu nasıl yapacağız? Kutsal ruhun yönetimi altında kalarak. Onun yaşamında öncülük etmesine izin vererek. Tabii ki buna bağlı olarak da Rabbin sözüne yakın bir duruş sergileyerek sevgili kardeşim. Yani hayatında kutsal ruhun işlemesine izin vermek zorundasın. Ön koşul bu. Onun için şu ayetle noktalamak istiyorum. Galatyalılar yine 5. bölümde ve 16. ayette. Hatta bu ayeti üzerinde uzun bir şekilde durmuştum. Ruhta yürümek konusunu, kutsal ruhta yürümek konusunu paylaşırken. Şöyle diyor, Pavlos açıklamasını yaptıktan sonra şöyle devam ediyor. Diyor ki, şunu demek istiyorum diyor. Değerli kardeşler, sevgili kardeşler. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman diyor, benliğin tutkularını, bakın burası çok önemli, asla, kesinlikle diyor, yerine getirmezsiniz. Neden? Çünkü kutsal ruhun yönetiminde, yönetimi altında olmuş olduğun için. Onun denetimi, onun yönetimi olmadan başarı elde etmek kesinlikle mümkün değil. O nedenle değerli kardeşler, izin verin Kutsal Ruh'un hayatınızda sizi yönlendirmesine, emin olun farkı en kısa zamanda göreceksiniz.